Ayrım 33. Son Yüzleşme Liza Gardner, sayfa 422. 35. Bölüm. Jess cumartesi sabahı gözlerini annesinin devasa çift kişilik yatağında açtı. Annesi yatağın uzak köşesindeki duvar tarafına dönmüş, kollarını açmış yavaşça horluyordu. Jess saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Muhtemelen her zamankinden biraz daha geç uyanmıştı. Çünkü o da çoktan aydınlanmıştı. Güneş çekili perdelerin kenarlarından içeri sızıyordu. Eskiden olsa çoktan kendi kendine uyanmış, bir kase mısır gevreği yemek için mutfağa gitmiş olurdu. Sonra televizyonu açıp cumartesi sabahı çizgi filmlerini izlerdi. Hatta şansını zorlamak isterse internete bağlanıp Atlet Animal sitesine bile girebilirdi. Şimdi ise sadece uyuyan annesine sokulmak istiyordu. Sırtını annesinin o sıcacık yumuşak bedenine dayamayı seviyordu. Üzerindeki kırmızı çiçekli yorganı düzeltip gözlerini gri renkli duvara dikti. Artık annesiyle yatmayacak kadar büyümüştü. Eğer sınıfındaki diğer arkadaşları bunu duyacak olsalar hiç şüphesiz onunla dalga geçeceklerdi. Ama yine de belki bir gece daha kalabilirdi annesinin yanında. Hatta belki bir sonraki gecede. Sonra zaten okula gidecek ve okul biraz olsun her şeyi unutturacaktı. Annesi öyle demişti. Danışman bayan da aynını söylemişti. Günlük hayatına dönmek ona iyi gelecekti. Her ne kadar annesi bu sözleri söylediğinde iki kaşının ortasında bir çizgi belirmişse de ikisi de aynı şeyi iddia etmişlerdi. Jess o çizgiden hiç hoşlanmamıştı. Uzanıp onları eliyle silmek istedi. Annesinin canını acıtmıştı. Dahası onu korkutmuştu. Jess duyduğu yüksek seslerde sıçramadan duramazken annesi de onu gözünün önünden ayıramaz olmuştu. Bu yüzden dün bütün günü kanepede kıvrılıp aptalca televizyon programları izleyerek ve Jess bile beyninin çürüdüğünü düşününceye kadar abur cubur yiyerek geçirmişlerdi. Gerçekten de sanki beyninde yamuk yamuk şekiller, çukurlar, yaralar oluşuyor ve kafasının içinde tıpkı bir zombi beynine dönüştüğünü hissediyordu. Öyle ki Jess en sonunda yarısını yediği Twinkie çikolatasını bir kenara bırakıp bir elma istemişti. Annesi ise o an gözyaşlarına boğulmuştu. Jess hemen sebebin o olduğunu düşünüp Twinkie'yi ortadan kaldırsa da annesi çikolatayı onun elinden alıp sorunun Twinkie olmadığını göstermişti. Sorun Jess'in kötü bir çocuk gibi davranmış olmasıydı. Kuralları ihlal etmiş, yabancı birinin peşine takılmış, bir şeytanla karşılaşmış ve genç bir çocuğun ölümüne şahit olmuştu. Ve artık olayları nasıl geriye alabileceğini bilmiyordu. Olanlar çoktan olmuştu, kötü bir çocuk olmuştu. Peki ya şimdi? Ya şimdi? İmkanı olsa geriye gitmek, tıpkı bir video gibi her şeyi geri sarmak istiyordu. Bakın, Jess kütüphaneye gidiyor. Önce dışarıdaki, sonra da içerideki merdivenleri çıkıyor. Sonra yabancı çocukla bir süre oturup bu kez yanından kalkıyor ve yeniden merdivenlerden inerek annesinin yanına gidiyor. Bakın, Jess annesinin yanında. Aferin Jess, orada kal, orada kal, iyi çocuk ol. O zaman annen ağlamayacaktır. Polis bilgisayarına el koymuştu. Sanırım bunu perşembe gecesini cuma sabahına bağlayan gece yapmışlardı. Sorulan bir dünya sorunun ardından Jess onları eve bırakan polis arabasının arka koltuğunda uyuyup kalmıştı. Galiba onu üçüncü kata kadar annesi kucağında taşımıştı. Oysa ki kucağa sığmayacak kadar büyüktü artık. Annesi onu kanepeye yatırmış olmalıydı. Öyle yorgundu ki ayakkabılarının ayağından çıktığını bile fark etmemişti. Sabah saat 6'da çığlık atarak uyanmıştı. Kötü bir rüya görmüştü. Ne gördüğünü tam olarak hatırlamıyordu. Ama gördüklerinin yine o çentikli sivri dişleri ve parlak açık mavi gözleri olan şeytanla bir ilgisi vardı. Annesi yeniden uyumasını söylemiş, Jess de denemişti. Ama bir saat sonra yine bir çığlıkla, ondan bir saat sonra da başka bir çığlıkla tekrar tekrar uyanmıştı. Saat 9 olduğunda annesi artık kalkmasına izin vermişti. Haberler iyiydi. Bugün ne Jess için okul ne de annesi için iş vardı. Annesinin dediğine göre zihinlerini dinlendireceklerdi. Ama annesinin iki kaşı arasındaki o iki çizgi yine belirivermişti ki Jess bu durumdan aslında annesinin çok mutlu olmadığını, çok da eğlenmediklerini çıkarabiliyordu. Kahvaltı için köşedeki bir kafeye gittiler. Dönüş yolunda annesi haberi verdi. Polisin soruşturmayı sürdürebilmesi için o antika bilgisayara ihtiyacı vardı ve annesi bilgisayarı o gece onları eve bırakan devriye aracının memuruna teslim etmişti. Polisin işi bittiğinde geri alabileceklerdi ama annesi acele etmemelerini söylemişti. Bir daha o bilgisayarı görmek istemiyordu. Jenny bu sözleri söylerken oğlunun gözlerinin içine bakmıştı. Jess ise konuşmadan sadece başıyla onaylamıştı onu. Annesi derin bir iç çekerken iki kaşının arasındaki çizgiler bir an kaybolmuştu. Omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibiydi ama daha kalkması gereken milyon tane yük vardı. Jess artık ne yaptığını daha iyi anladığını düşünüyordu. Kötü bir çocuk olmuştu. Ama zamanda geri gitmek, olanları başa sarmak ve yaşananları engellemek mümkün değildi. Şu an artık tek yapabileceği kötü çocuk olmayı bırakıp iyi bir çocuk olabilmekti. Yani mesela Twinkies yemek yerine bir bardak süt içebilirdi. Kötü davranışı yok etmek için iyi davranışlar sergilemeliydi. Dün gece kadın polis onun yardımına ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Jess bir görgü tanığıydı ve bu yüzden cesur olup onlara olan biten her şeyi anlatmalıydı. Utanmaya gerek yoktu. Olanlar onun suçu değildi, sadece konuşacaktı, o kadar. Jess elinden geleni yapmıştı ama çok da utanmıştı. Gitmemesi gerekirken o tehlikeli yabancıya uyup kütüphaneden çıkışını anlatırken çok utanmıştı. Tehlikeli yabancı çocuğun en mahrem yerini gösterdiğini anlatırken utanmıştı. Ama en çok da koyu saçlı zayıf şeytanın silahı ve masmavi gözleriyle ortaya çıkıp ona gülümsediğini anlatırken utanmıştı. O çocuk kötüydü, kadın da öyle. Ama bundan utanan Jess olmuştu. Ama bunun en büyük sebebi çok korkup gözlerini kapatmış olmasıydı. Tüm o olanların çoğunda, hatta hepsinde, kafasına giren her ayrıntıda gözleri kapalıydı. Kütüphaneden çıktığı andan sonrasını hatırlamak istemiyordu. Kafasından silinsin, geri alınamıyorsa yok olsun istiyordu. Birkaç video sahnesi zihninden tamamen silinse ne olurdu? Artık ondan sonra çığlıklarla uyanmak zorunda kalmazdı. Annesi de ona bakıp irkilmek zorunda kalmazdı. Jess yeniden okula dönecekti ve o eski minik dünyalarına kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Jenny ve Jess tüm dünyaya karşı. Jess'in tek istediği buydu. Her şeyden çok istiyordu bunu. Annesi ve kendisinin yeniden iyi olmasını istiyordu. Jess ve Jenny'nin yeniden tüm dünyaya karşı olmasını istiyordu. Anne! Jess dönüp uyuyan annesine baktı. Annesi kıpırdamamıştı. Elini omzuna koydu. Anne! Annesi usulca böyle seslendiyse de yine kıpırdamamıştı. Jess annesinin yastığın üzerine dağılan uzun kahverengi saçlarına dokundu. İçinden tıpkı o şeytanınkilere benziyor diye geçirdi. Ama annesi öyle kötü biri değildi. Ayrıca annesi gerçekti. O silahlı kadınsa açıkça bir canavardı. Jess usulca bir iç çekti. Annesini uyandırmaktan nefret ediyordu. Ama artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Kötü bir çocuk olmuştu. Her şeyi geri saramadığına göre artık iyi bir çocuk olacaktı. Sorunu giderip artık süt çocuğu olacaktı. Anne uyan! Annesi derin bir nefes alıp sırt üstü döndü. Gözlerini kırpıştırıp esneyerek tavana baktı. Annesinin tam olarak gerçekten uyandığını görebiliyordu. Çünkü o yumuşak dinlenmiş yüzü bir anda kas katı kesilmişti. Gözlerini kapatıp kaşlarını çattı, sonra da Jess'e döndü. Aceleyle sen iyi misin tatlım diye sordu, sesi gergindi. Seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum canım. Jess'in elini tuttu. Kötü bir rüya mı gördün? Hayır, bugün Twinkies yemek istemiyorum. Tamam, dışarı çıkıp temiz hava alalım. Olur Jess. Kahvaltıda da yulaf ezmesi yiyeceğim ama şekersiz, senin gibi. Jess, seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum canım. Bunu da atlatacağız Jess. Her şey düzelecek. İşte o zaman Jess ağlamaya başladı. Nedenini bilmiyordu. Aslında ağlamak değildi niyeti. Ama annesi yine de kollarını uzatınca Jess annesinin göğsüne tıpkı küçücük bir çocukken yaptığı gibi kıvrılmış, annesi de başını okşamıştı. Bu hareketle Jess daha da fazla ağlamıştı. Çünkü o annesiydi ve onu seviyordu. Ve yeniden eskisi gibi tüm dünyaya karşı Jenny ve Jess olmak istiyordu. Tüm dünyaya karşı sadece Jenny ve Jess olma fikrini seviyordu. En sonunda yataktan kalktılar. Annesi kahvaltıyı, cez masayı hazırladı. Bu kez vakti olduğu için annesi yulaf ezmesini hafif ateşte hazırlamıştı. Cez macun kıvamındaki karışımdan ilk kaşığını alıp gözlerini sımsıkı yumdu ve cesurca ilk lokmasını yuttu. O an bir kıkırtı duydu, annesi gülüyordu. Neredeyse o küçük ahşap masanın üstüne yığılacakmış gibi Jess'in yüzündeki korkunç ifadeye bakarak katılarak gülüyordu. Jess de gülmeye başladı. Jess bir kaşık daha alırken annesi yemeğini bitirmişti bile. Aslında o kadar da kötü sayılmazdı. Sadece şekersiz ve yapış yapıştı o kadar. Jess belki bir kase daha bile yiyebilirdi. Belki. Kahvaltıdan sonra sıkıca sarınıp parka gittiler. Annesi havanın çok soğuk, yaklaşık -12 derece olduğunu söylemişti. Ama güneşin çıkmasıyla hem yerdeki kar hem de gökyüzü öyle parlaktı ki Jess'in gözleri acımıştı. İşte Jess salıncağın üzerinde o parıl parıl parıldayan gökyüzüne doğru yükselirken hatırladı gerçeği. Jess öylesine heyecanlanmıştı ki neredeyse salıncağın en yüksek yerinden yere çakılacaktı. Son anda zincirleri yeniden yakalayıp ayaklarını yere değdirmeye çalıştı. Kendini yeteri kadar yavaşlattığında siyah salıncaktan inip annesine koştu.
''Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Dedektiflere söyleyebileceğim bir şey biliyorum. Onları aramalısın anne.''
''Pekala, pekala. Ne oldu Jess, ne hatırladın?''
''Gözleri, o mavi şeytani gözleri. Neden bir canavar gibi göründüğünü şimdi anladım.''
''Neden tatlım?''
''Çünkü gerçek değillerdi. Daha önce de görmüştüm. Cadılar Bayramı kitaplarında. Lens'ti anne. Vampir gözü gibi, zombi gözü gibi. Ama onunkiler kedi gözü gibiydi. Mavi kedi gözleri. Öyle bir şey vardı gözünde. O kadın gerçek bir şeytan değildi. Sadece kılık değiştirmiş bir kadındı. O kadar.''
36. Bölüm. Didi sabah saat 6'da sıçrayarak uyandı. Ne bebeği ağlamış, ne saatinin alarmı çalmış, ne de Alex uyanıp hazırlanmaya başlamıştı. Bir an yatağında öylece uzanıp düşündü ve hatırladı. O gün 21 Ocak'tı. İki cinayetin yıl dönümü. Charlene Grant'in de kendi ölümünü beklediği gündü. Didi yataktan kalktı. Alex'in lacivert penye sabahlığını üzerine geçirip kahve yapmak üzere mutfağa geçti. Mutfaktayken telefon mesajlarını da kontrol etti. Henüz hiçbir haber yoktu. Yeniden banyoya dönüp dişlerini fırçaladı ve uykusuzluğunun en büyük göstergesi olan gözlerinin altındaki mor halkaları ve çenesinin altında yeni yeni oluşmaya başlayan gevşekliği kontrol etti. Sarkan deriyi eliyle sarsıp bunun 41 yaşın getirdiklerinden biri olduğunu düşünerek hoşnutsuzlukla ilk fincan kahvesini içmek üzere mutfağa döndü. İş yerini arayıp sesli mesajlarını dinledi, haber yoktu. Neredeyse 24 saattir haber almadı, anne ve babasını aramalıydı. Bu durumdan hiç hoşlanmayacakları açıktı ve bu konuda hiç de haksız sayılmazlardı. Ama ondan önce hazırlaması gereken bir kahvaltı vardı. Kahvaltı için pastırma ve yumurta pişirdi. Tam waffle yapmaya başlamıştı ki Alex uyku sersemi gözlerle mutfağa girdi. Beyaz bir tişörtün üzerine gri renkli bir FBI akademi eşofman üstü giymişti. Altında yatarken giydiği turkuaz renkli bir pantolon vardı. Yanakları kırçıllı sakallarıyla gölgelenmişken eşofman üstünün sol omzunda bebek tükürüğü izi vardı. Didi ikisinin de yaşlandığına kanaat getirdi ama her ne olursa olsun yine de iyi görünüyorlardı. Alex'e bir fincan kahve doldurdu. Alex minnetle kahveye uzanırken bugün tatil değil misin diye mırıldandı. İş yerine gitmeyeceğim ama bugün cinayet davamız için büyük bir gün olacağı benziyor. Her an balistikten gelecek bir haberi bekliyorum. Didi kendi fincanını tamamen doldurdu. Didi'nin fincanını yeniden doldurduğunu gören Alex, ''Kahveyi bıraktığını sanıyordum.'' dedi.
''Evet ama cinayet masasında çalışıyorsan bu da işinin bir parçası.''
Tüm gününü kahve içerek geçiren bir adam için bu karşı koyulamayacak bir fikirdi. Alex masaya oturdu ve Didi kahvaltısını hazırladı. Aslında bu istisnai bir durumdu. Çünkü mutfak genelde Alex'ten sorulurdu. Didi aklından al sana sıcacık bir sahne daha diye geçirdi. Dün gece sadece Jack'le birlikteydi. Anne oğul baş başalardı. Şimdi de Alex ile baş başa sadece karı koca olarak birliktelerdi. Annesinin haklı olabileceğini düşünmek çok sinir bozucuydu. huzur veren bir sessizlik içinde kahvaltılarını ettiler. Alex gazetesini okuyup bulmacasını çözdü. Didi ise mutfakta dolanıp bulaşıkları yıkadı, kuruladı ve kaldırdı. İçinde bir sıkıntı vardı. Ne olduğunu bilemese de sanki bir sorunu düşünüp duruyor gibiydi. Saat 7:30'da Jack de geç kaldığı partiye katıldı. Didi duşunu alırken Alex onu besledi. Saat 8 olduğunda Didi anne ve babasını aramak için halen erken olduğunu düşünüp yeniden cep telefonu mesajlarını ve sesli mesajlarını kontrol etti. Haber yoktu. Charlene Grant artık işten çıkmış, silahını arıyor ve bulamıyor olmalıydı. Artık polisin peşinde olduğunu anlayacaktı. Ya da belki de tarihin verdiği huzursuzluk, başına geleceklerin korkusu ve arkadaşlarının üzüntüsüyle polise teslim olacaktı. Ya da belki de sadece paniğe kapılacaktı. Siz eğer bugün dünyadaki son gününüz olsa ne yapardınız? Gelen sona daha iyi hazırlanmak için iyi bir uyku mu çekerdiniz? Dünyadaki son sevişmeniz için ateşli bir partner mi bulurdunuz? Yoksa son bir kez bol yağlı, şekerli, kalorili bir yemeğin dibine mi vururdunuz? Sevdiğiniz insanları arayıp veda eder miydiniz? Gerçi Charlie'nin ardında bıraktığı kimsesi yoktu. Sadece bir teyzesi ve başıboş bir köpeği vardı. Rosalind Grant, Carter Grant, ölmüş iki kardeş. Christine Grant, ölmüş bir anne. Charlene Rosalind Carter Grant, namı diğer Abigail, fırtınanın tam ortasındaki kadın. Didi'nin içi yeniden sıkılmaya başladı. Saat 9'u gösterirken ailece karınları doymuş ve temizlenmişlerdi, artık hazırlardı. Didi son bir kez daha sesli mesajlarını kontrol etti. Hala haber yoktu. Telefonuna da son bir kez baktı. Arayan yoktu. Didi en sonunda pes ederek anne ve babasını arayıp evine davet etti. Anne ve babası Boston'un yoğun trafiğine hiç bulaşmak istemedikleri için araba kiralamadıklarından onları otelden Alex alacaktı. Didi onlara yaşadıkları yerin Boston değil Waltham olduğunu söylemek istemişti aslında. Yani gerçekten Boston'da tıpkı sumo güreşlerinde olduğu gibi en geniş, en güçlü arabayla yol alıp izlenmeye değer bir spor performansı sergilemek zorunda kalırdınız. Ama Waltham'da sadece banliyöler arasındaki seyrek trafiğe maruz kalırdınız. Didi derin bir iç çekip belki milyonuncu kere kendi kendine yaşlandığında Jack'in başını bu denli ağrıtmayacağına söz verdi. Ama şöyle bir düşününce kim bilir, belki de annesinden çok daha kötü olacaktı. Didi beklerken Jack'i kangurusuna yerleştirip göğsüne bağlarken elektrik süpürgesiyle evi temizledi ve oturma odasını topladı. O da aslında boya istiyordu. Hazır onu yaparken Alex'in bekarlıktan kalma soluk mavi kanepesi de değişebilir, ahşap zemin parlatılabilirdi. Mekanı biraz olsun yumuşatmak için yere örgü bir halı, biraz yeşillik katmak için de bir saksı bitkisi yerleştirebilirdi. Ya da belki de pencereler komple elden geçmeliydi. Didi kendini en son duvar kağıdı üzerine kafa yorarken bulduğunda bir anda kendine gelip süpürgeyi kapattı ve aklını toparladı. Lanet olası dekorun canı cehennemeydi. Tanrı aşkına, o dedektif çavuş Didi Warren'dı. İşi koltukları kılıflamak değil, cinayet davalarını çözmekti. Saat 9:45'te artık mesajlarını kontrol etmekten vazgeçip doğrudan laboratuvarı aradı. John Kasser telefonu açmayınca ona sesli bir mesaj bıraktı. Sonra da bebeğiyle beraber evin içinde birkaç küçük iş daha yaptı. Dedektif O. Charlie'nin aradıkları azılı katil olduğuna inanıyordu. Charlie istismara uğradığı çocukluk yıllarının, ona acı veren annesinin ve kurtaramadığı ölen iki kardeşinin acısını şimdi pedofilleri kendine hedef seçerek telafi etmeye çalışıyordu. Ayrıca yakında ölecek bir kadın olarak kaybedecek neyi vardı ki? Ne var ki dedektif O, Charlie'nin 21 Ocak'ta öldürüleceğine inanmıyordu. Ona göre tüm bunları Charlie uydurmuştu. Didi kaşlarını çattı. Bu iki teori de eşit miktarda özeldi. Charlene ya 21 Ocak cinayetlerini yönetmişti, yani bugün öleceği falan yoktu, ya da kendini gerçekten kader mahkumu olarak algılayıp sapıkları öldürmeyi kendine iş edinmişti. Didi oturma odasını adımlamaya başladı.
Charlie'in bugün öleceğine inanıyordu. Doğru ya da yanlış bilmek mümkün değildi. Ama Didi yine de içten içe ona inanıyordu. Kızın o sıska görüntüsünün, dağılmış parmaklarının, boğazındaki morlukların başka bir açıklaması olamazdı zira. Hiç kimse gerçekten böyle gerçekçi bir tehlike altında olmasa bu denli sıkı hazırlanmazdı. Bu durumda Didi'nin incelemesi gereken iki seri cinayet vardı. Bunlardan biri iki çocukluk arkadaşının cinayetleriydi ki bu Charlie'ni bir sonraki kurban yapıyordu. Bir diğeri de muhtemelen Charlie'nin hayatının son günlerinde adaleti sağlamak için bulaştığı üç pedofil cinayetiydi. Yalnız tek bir fark vardı. Üçüncü pedofilin olay yerinde Charlie'nin kendini küçük ve travmaya girmiş görgü şahidine Abigail olarak tanıtmıştı. Zaten fazladan ölen kardeşlerinin ismini taşıyan bir kadın ne diye kendine başka bir isim daha uydursundu ki? Belli ki kendine bir isim bulmak istemişti. Ama neden sadece Rosalind ya da sadece Carter değil? Ya da hep yaptığı gibi neden Charlie'in Rosalind Carter Grant dememişti? Ayrıca hangi katil tetiği çektikten sonra dönüp kendini seyircilere tanıtırdı? Didi zihninin içindeki dedektif O'nun ancak deli olan biri bunu yapıyor dediğini duyar gibiydi. Ona göre Charlie'nin tek bir kişilik değil, bölünmüş bir kişilikti. Geçmişiyle barışmamış bir kadındı. O sırada ön kapı açıldı ve Alex Didi'nin anne ve babasıyla içeri girdi. Didi'nin annesi kollarını iki yana açıp içeri girerken "Nerede benim torunum?" diye coşuyordu. "Birbirimize biraz hatıra bırakma vakti geldi." Didi hissiz bir biçimde hatıralar diye düşündü. Kişiden kişiye değişen bir kavramdı bu. O an aklına çok ilginç bir fikir geldi. Saat 11. Jack ana kucağında yeniden uykuya daldı. Didi'nin anne ve babası kanepede oturuyorlar. Annesi Boston'ın korkunç derecede soğuk havasından, berbat trafiğinden, gökyüzünün her zaman gri oluşundan ki şu anda dışarıda güneş ışıldıyor, gökyüzü masmavi ve hükümetten kimsenin ağzına dahi almadığı, ancak hiçbir vatandaşın bir daha düzgün sağlık ödemesi alamamasına yol açacak yeni sağlık düzenlemesinden dert yanıyor. Didi'nin annesi fikirlerini sakın yaşlanma diye tamamladı. Çok korkunç bir şey. Hep durmadan ara vermeden evrak işleriyle uğraşıyoruz. Ne zaman yeni bir doktora gidip tedavi olsak yine baştan sona her şeyi değiştiriyorlar ve her şeye bir daha sıfırdan başlıyoruz. Alex gözlerindeki donuk ifadeyle sallanan sandalyede oturuyordu. Dördüncü fincan kahvesini içmesine rağmen elindeki fincana bakışına bakılırsa halen içtiği onca kahve işe yaramıyordu. Didi de artık daha fazla oturamamıştı. Jack bebeğin oyuncaklarını toplamış, sonra da battaniyesini düzeltmişti. Sonra ana kucağının yerini değiştirip uyuyan bebeğine ne olur ne olmaz diye iki oyuncak daha getirip yanına bırakmıştı. "Florida'ya ne zaman geliyorsunuz?" diye sordu annesi. "Ne?" Didi'nin annesi babasına bakıp "Biz Mart'ta gelirsiniz diye düşünmüştük" dedi. "O zaman hem hava ılık hem de her gün güneş ışıl ışıl oluyor. New England'daki Mart ayından çok daha iyi olduğu kesin tatlım. Şansınız yaver giderse o sırada burada sıcaklıklar kaçı bulur? -6 derece falan mı? Eğer oraya gelirseniz Jack'i sahile götürüp ayaklarını okyanusa bile sokabiliriz. Tabii bir de parti vermek gerekir. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Sadece seni ve Jack'i arkadaşlarımıza tanıştırabileceğimiz büyüklükte bir şey yaparız. Tabii bir de Alex'i." Alex isminin söylenmesiyle bir anda sıçrayarak kendine gelmişti. Kafasını kaldırıp panikle ne kaçırdığını anlamaya çalışıyordu. Didi'nin annesi konuşmaya devam ederek "Biletlerinizi biz ayarlarız" dedi. "Sana ve Alex'e hediyemiz olsun, bebek hediyesi." Neşeyle gülümsedi. Didi odanın tam ortasında kala kalıp Jack'in elindeki emziğine sıkıca yapışmıştı. Gözlerini Alex'e dikti. Alex boş gözlerle "Florida mı?" diye sordu. Didi "Evet" dedi. "Onları ziyaret etmemizi istiyorlar Mart ayında." "Mart ayında Florida'da hava çok güzel olur."
"Doğru."
"Tamam."
"Ne?"
"Gidebiliriz Mart'ta. Ailenin nerede yaşadığını görmek çok hoş olacak."
Sonrasında Alex kalkıp mutfağa yürüdü.
Didi çalan telefonuyla muhtemelen son anda 3 cinayet işlemekten kurtulmuştu. Arayan dedektif O'ydu. Didi "buna cevap vermem gerek" diyerek doğruca arka taraftaki yatak odasına yöneldi. Dedektif O selam bile vermeden "Kassir aradı" dedi. Balistik incelemede silah ikinci ve üçüncü cinayetlerle örtüşmüş. İlk cinayetin kurşun çekirdeği tahmin ettiği üzere fazla zarar görmüş. Ama işe bak, 3 cinayetin ikisi...
Didi beyninin çarkları hızla dönerken aynen öyle dedi. Üç cinayetin ikisiyle uyuşması benim için yeterli. Charlie'in Rosalind Carter Grant için artık yakalama kararı çıkarttırabiliriz.
Hemen hallediyorum.
Oh, bu sabah Facebook sayfasına baktın mı? Hani şu kurduğun sayfa vardı ya.
Evet, 1100 kişi katılmış ve sayı giderek de artıyor. Herhangi bir tehdit unsuru ya da tuhaflık yok. Eski koca bir daha yazmadı. Listede her iki kurbanla aynı liseye gitmiş kişiler de var. Ancak hiçbirinin psikopat olduğuna dair bir iz yok. Sanırım biraz daha zamana ihtiyacımız var.
Doğum günlerini kontrol edebiliyor musun?
Eğer insanlar profillerinde o bilgiye izin veriyorlarsa evet, yoksa hayır.
O halde 21 Ocak doğumluları bir kontrol et.
Bugün mü?
Sence biri bunu doğum gününü kutlamak için mi yapıyor? 21 Ocak'ın bir anlamı olmalı değil mi? Randy'nin hayatında da Jackie'nin hayatında da bugünün hiçbir anlamı yoktu. Charlie'nin hayatında da yok. Bu yüzden bugünün katil için bir önemi olmalı.
Doğum günü kutlaması mı diyorsun?
Evet dedi Didi ve bunu söylemesiyle birlikte beynindeki çarklar bir anda durup yapbozu bir araya getirmişti. Cevabı bulmuştu. Charlie'in Rosalind Carter Grant dedi. İşte problem bu. Durmadan Charlie'in Rosalind Carter Grant üzerine yoğunlaşıyoruz.
Evet.
Belki de bu işin onunla bir ilgisi yoktur. Belki yoğunlaşmamız gereken kişi Charlie'in Rosalind Carter Grant değildir. Belki de her şey Abigail'la ilgilidir.
Charlie zaten Abigail. Balistik raporu da bunu kanıtlıyor.
Belki de, ama bu hala şu soruyu cevaplamaz. Katil kendini Abigail olarak tanıtma ihtiyacı hissetti. Neden?
Çocuğu yatıştırmaya çalışıyordu. Kızın nefret ettiği kişiler sapıklar, kurbanlar değil.
Kurbanı bir isim vermeden de yatıştırabilirdi. Ama seçtiği isim gayet açık. Benim adım Abigail.
Belki henüz cesedini bulamadığımız kız kardeşinin anısına söylemiştir.
Pekala, o halde ölen kız kardeş Rosalind'in adını ikinci isim, ölen erkek kardeş Carter'ın adını da bir diğer ikinci isim olarak adına eklemişken Abigail'i neden eklemedi?
Bölünmüş kişiliği yüzünden.
Neden?
Ben nereden bileyim? Adı üzerinde delilik bu ya.
Didi, peki ya ayın 21'i diyerek devam etti. Charlie'nin en iyi iki arkadaşı 21 Ocak'ta öldürüldü. Neden bugün?
Bu soru daha önce de soruldu. Maalesef hiç kimse cevabı bilmiyor. Ama öte taraftan belki bugün yeni bilgilere ulaşabiliriz.
Bence bu iki şey birbirini tamamlıyor.
Hangi iki şey?
Abigail ve ayın 21'i. Gördün işte biz sadece Charlie'in Rosalind Carter Grant'ı biliyoruz. Sadece onun geçmişini araştırıp sadece ona sorular sorduk. Peki ya Abigail ne olacak? Neden o isim ve neden o tarih?
Abigail'in yakın arkadaş cinayetleri ve sapık cinayetleri arasında bir bağ olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsun?
Ben öyle düşünüyorum.
Ama?
Oh, bir an duraksamıştı.
Abigail zaten Charlie.
Aslında bu eğer çok kişilikli bir olaysa bu sav doğru değil. Bu durumda Abigail, Charlie'nin sadece bir parçası demektir. Ama teknik açıdan konuşacak olursak iki kişi hiç karşılaşmamış da olabilir.
Oh, bu durumda Charlie'yi tutuklayacak mıyız diye sordu.
Elbette, elimizde balistik raporu var. Yakalama emrini çıkartmak için o raporu kullan. Charlie'ni hapishaneye atmak hiç de kötü bir fikir değil. Ama sana tekrar söylüyorum, asıl tanışmamız gereken kişi Abigail. Her ne oluyorsa cevabı ancak ondan alabiliriz.
Oh, şimdi artık aklını kaçıran Didi'ymiş gibi bir imayla, Charlie Grant'i tutukluyorum dedi.
Didi güzel diyerek onayladı. Ben de Abigail'i araştıracağım. Bakalım hangimiz daha önce katili bulacak.
33. ayrımın sonu. Sayfa 438.